Türk İdare Tarihi Blok 8. Köylerde nasıl bir idari yapının işletildiğine dair elimizde bilgi bulunmazken Kökük unvanlı kişinin günümüz muhtarı gibi görevlendirildiği tahmin edilmektedir. Orta Asya Türk Devletleri ile Karahanlıtaş'ta teşkilatları özellikle hangi açılardan benzeşiyorlardı? Gazneliler Devleti Gaznelilerin kuruluş öyküsü Abbasi İslam İmparatorluğu'nun eyaleti taşra politikası sistemi ile kesişmektedir. Dolayısıyla ökünün anlaşılması sistemin kavranmasından geçmektedir. İslam Devleti'nin çeyrek asır gibi kısa bir sürede geniş bir coğrafya Asya, Afrika ve Avrupa üzerinde genişlemesi, zamane devletleri ile ortak bir kaderi paylaşmasına yol açmıştır. Adem'in merkezi bir taşra yapılanması, gerek coğraş gerek teknolojik yetersizlikler, 19. yüzyılı değil tüm imparatorlukları, merkezi devlet rüyalarını hayata geçirmekten alıkoymuştur. Hatta Abbasiler Seleşerine kıyasla valilere karşı daha tavizkar davranmış ve onları yıllık vergilerini aksatmamak koşuluyla sadece idari anlamda değil mali, askeri ve hukuki konularda da serbest bırakmıştı. Özellikle Tolunoğulları, İlşidler, Alebiler ve Tahirler gibi valilerin adlarıyla anılan devletler, söz konusu özgür ortam içerisinde kısa sürede siyasi bir kimlik kazanarak sadece meşruiyet bakımından Bağdat'taki halifeye bağımlı kalmışlardı. Gözlerimizi doğuya, Abbasilere taht sürecini açan topraklara çevirdiğimizde benzer ilişkiler sonucunda kurulan Samanileri ve ona tabi Gaznelileri görürüz. 900'lü yıllara damgasını vuran Samaniler Devleti, Abbasi gücünün tüm kurumlarını üstlenmiş, hatta coğrafyaya Arap İmparatorluğunu aratmayacak bir istikrar kazandırmıştı. Yönetim açısından halifeye bağlılık okunan hutbelerde, bastırılan sikkelerde sürdürülmüş, hatta sultanlar halifeyi kendilerinden üstün gördüklerini belgeleyecek şekilde Mevla Emirül Müminin yani inanlarının emirinin efendisi el kabanı yazışmalarından eksik etmemişlerdi. Yaklaşık bir asır boyunca kemikleşen emir-halife ilişkileri hem Gazne hem de Selçuklularda karşılaşacağımız adabında temelini atacaktır. İranlıların doğudan gelen bitmek bilmez Türk gücüne karşı yine Türkleri kullanması, ordu içindeki paralı Türk askerlerinin sayısını en nihayetinde yönetime ayaklanacak derecede artırmıştır. 2. Ünite ilk Türk İslam devletlerinde yönetim yapısı 31. Yumuşak G. Yumuşak G. 3. Abbasiler 751-258 Emevi hakimiyetine son vererek İslam İmparatorluğunun başına geçen Arap hanedan. 961 yılında çıkan ayaklanmanın başında Gulam Kut, ordunun komutanlarından Altigin bulunuyordu. Komutanın Belh kentindeki ayaklanması başarısızlıkla sonuçlanınca adamlarıyla beraber müstakbel devletinin temellerini atacağı günümüz Afganistan topraklarına çekilmiş ve buradaki Gazne devletini fethetmişti. İran'ı Hindistan'a bağlayan önemli bir üst noktasının ele geçirilişi, Gaznelilere belki de önceden tahmin etmedikleri stratejik bir imkan sağlamıştır. Hindistan'a cihat. Batı'daki Samani-Karahan çekişmesinde enerjilerini tüketmektense, Gazneli hükümdarlar önlerinde açılan kapının tüm fırsatlarından sonuna değin yararlanmayı bileceklerdi. Alptigin sonrasında tahta oturan iki emir, tıpkı Mısır'a hakim Memlükler Devleti'nde olduğu gibi ordu tarafından tayin edilmişti. Ancak 977 tarihinde iktidara gelen Sebüktigin, Alptigin'in maiyetindeki bir diğer gulam, öncelikle devletin mevcut yapısını olduğu gibi değiştirmiş, akabinde hükümranlığını İran-İslam modeline göre kurgulamıştır. Önemli bir diğer girişimi, Samani-Karahanlı mücadelesine el koyarak Karahanlıları bozguna uğratması ve Samanilerin elinden Horasan'ı almasıdır. Gazne Altın Çağı, Oğul Mahmud dönemidir. 998-1030 tarihimize Gazneli Mahmud olarak geçen sultan, öncelikle taht davası gütmemesi için kardeşini ortadan kaldırmış, ardından Karahanlılarla ittifak anlaşması yaparak kuzeye yönelerek Ceyhun Havzası'nı kontrolü altına almıştı. Kazandığı başarılarla Karahanlılarla olan ittifakına son vermiş ve Şiilikle mücadele adı altında Rey ve Hamedan şehirlerini ülkesinin sınırları içine katmıştı. Sultan Mahmud'un şanını ve devletinin itibarını artıran asıl gelişme bin yılında başlattığı ve neredeyse ömrünü vakfedeceği Hint seferleridir. Ordusunun başında yürüttüğü toplam 17 sefer boyunca Hindistan'ın 32 Türk idare tarihi 1. Sebüktegin 977-997 2. İsmail 977-998 3. Mahmud 998-1030 4. Muhammed 1030 ve 1040-1041 5. Mesud 1030 ve 1049 Abdurraşid 1049 ve 1052 6. Mevdud 1041-1048 8. Ali 1049 7. Mesud 2. 1048-1049 10. Faruk Zar 1052-1059 11. İbrahim 1059-1090 12. Mesud 3048-1049 14. Arslan Şah 1116-1118 13. Şirzad 1115-1116 15. İbrahim Şah 1118-1157 16. Hüsrev Şah 1157-1160 17. Hüsrev Melik 1160-1187 Şekil 2.1 Gazne Hanedanı soy ağacı dinsel kimliğini geri dönülemeyecek şekilde değiştirirken, ülkenin zenginliklerini hazinesine katarak devletini çağının en müreffeh ülkesi haline getirmiştir. Öldüğünde ülkesinin sınırları İran'ın batısından Hint Okyanusu'na değin uzanmaktaydı. Ancak Sultan Mahmud Dunhaleşeri'nin beceriksiz politikaları sonucunda devlet kısa sürede gücünü yitirmiştir. Önce Karahanlılara karşı çok masraşı bir savaştan kazançsız bir şekilde ayrılınmış. Bir süre sonra da Dandana Kan ve Selçuklular karşısında uğranılan yenilgiyle İran'daki topraklarını kaybetmiştir. 1040. Bu tarihten itibaren sınırları küçülen Gazneliler, yıkılış tarihi olan 1186'ya kadar gerek hanedan içi çekişmelere gerekse de Hint menşeili hanedanlarla kısır mücadelelere sürüklenmişlerdir. Abbasi Taşra Teşkilatı, Gazne Devleti'nin kuruluşunu hangi bakımlardan etkilemiştir? Gazneliler devletinin doğası, Gazne devletinin kuruluş süreci, aynı zamanda Selçuklu devletinin kuruluşu hakkında da bizlere önemli bilgiler sunmaktadır. Samani devletinden kopan kul askerler kısa süre içerisinde ayrıldıkları devleti ortadan kaldırmışlar, ancak yüzyıllık bilgi birikimini, devlet tecrübesini İranlı devlet adamları kanalıyla miras almışlardı. Yönetici hanedanın ve ordunun büyük bir kısmı Türk olmasına karşı Gazneliler tipik bir ön Asya devletiydi. Tibası İran-Hint unsurlardan oluşan ve bürokrasisi, söz konusu halklardan devşirilmiş, çok dilli, çok toplumlu bir sistemdi. Kısaca fark, sadece idareci zümrenin farklılaşmasından kaynaklanmaktaydı. Yoksa üretim sisteminden vergilendirme, orta ve üst düzey bürokratlardan büyük toprak sahiplerine, dikham, ipek yolunu kullanan tüccarlardan çiftçilere kadar herhangi bir değişiklik yoktur. Daha önce de açıklandığı üzere halkın pasif konumu nedeniyle değişen tek şey, hanedan isimleridir. Haklı olarak tarihçi Profesör Köprülü konu ile ilgili olarak şu yorumu yapmıştır: Gaznelilerin, Karahanlıların ve daha sonra Selçukluların birçok müesseseleri üzerinde Samani müesseselerinin tesiri göze çarpmaktadır. Diritçioğlu, S. 2000. Oğuz'dan Selçuklu'ya. İstanbul, YKY. Yayın Evi. Sultan Gazne hükümdarının en ayırt edici tarafı, sultan unvanını sahiplenen ilk Müslüman Türk devleti olmasıdır. Kelime anlamı olarak hükmetmek anlamına gelen unvan, siyaset bilimciler tarafından otoritenin şahsileştiğinin en açık göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin doğruluğu, devletin değişen doğasının bir diğer kanıtıdır. Gazne Sultanı, Sasani hükümdarı veya Bizans imparatoru o kadar otokrattır. Halife ile geliştirdiği ilişkiler neticesinde de Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesidir. Merkez teşkilatında Hacı-i Büzürksan'da bir vezir vardır, fakat karar alma sürecinin tek sorumlusu sultandır. Bu anlamda kendisi hem vezir hem başkadı hem de ordularını sefere çıkaran başkomutandır. Taşra sistemini dahi kıskançlıkla kendi otorite alanına çekmeye çalışmıştır. Vilayetlere gönderdiği hanedan mensubu veya asilzadeleri, yakınlarını rehin alarak veya yer değiştirerek kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Diğer yanda casus ve muhbirleriyle hem merkez hem taşrada etkili bir istihbarat ağı kurmuştu. Sultan, sistemin düzgün işlemesi için tüm köşe taşı makamları bizatihi elinin altında tutmuş ve buralara gerçekleştirecek atamaları tamamen kendisi yönlendirmişti. Cihad politikasının Gazne devletine sağladığı kazançları sıralayınız. 2. Ünite. İlk Türk İslam devletlerinde yönetim yapısı 33. Yumuşak G, yumuşak G, 4. Yumuşak G, yumuşak G, 5. Vezir parlak bir beyin, usta bir kalem ve devlet yönetiminde geçirilmiş istisnai bir kariyer çizgisi, vezaret makamı için aranılan en genel şartlardı. Örneğin Sultan Mahmud'un ikinci veziri Ahmet B. Hasan İmemendi, makama gelmeden önce vergi denetmenliği, divanlı risalet başkanlığı, baş defterdar ve divanlı arz başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Mülki ve mali işleri bünyesinde barındıran divanlı vezaret, adından da anlaşılacağı üzere vezirin osiydi. Vezirden özellikle devletin gelirlerini toplaması ve artırması beklenirdi. O da vilayetlerdeki sahibi divanlar, yani defterdar ve onlara bağlı amiller, maliye memurları kanalıyla devletin en uç noktasına değin devletin en önemli gelir kalemleri olan zekat, öşür, tabi devletlerin haraç ve hediyeleri ile ipek yolu dolaşım vergileri üzerinde mali disiplini sağlamaya çalışırdı. Gazneli Mahmud, vezirleri sultanların düşmanı olarak değerlendirmişti. Ellerinde tuttukları abartılı yetkiler böylesi bir çekinceye yol açmış olabilirdi. Ancak gerek yöneticiler karşısındaki çaresizlikleri, gerek halk gerek aristokrasiyle olan tutarsız konumları onları bir anda idamla karşı karşıya bırakabilirdi. Örneğin az önce bahsedilen Memendi, vezaretteki üstün başarılarına rağmen söz konusu çevrelerin hoşnutsuzluğunu çekmiş, nihayetinde de mallarının müsaade edilip Kalincar Kalesi'ne hapsedilmekten kurtulamamıştı. Divanlı Arz günümüz Milli Savunma Bakanlığı'nın işlevlerine sahip makamın başında sahibi Divanlı Arz bulunmaktaydı. Genellikle göreve istisnai yetenekleriyle sivrilmiş, parlak zekalı siviller getirilmekteydi. Askeri meselelere aşinalık, organizasyon ve karar almada beceriklilik atamalarda en çok bakılan koşullardı. Ordunun durumuyla ilgili her türlü konuya vakıf olan sahibi arz aynı zamanda askeri konularda sultanlara danışmanlık yapardı. Divanlı Risalet, Risalet, Arapça bir kelimedir ve elçilik anlamına gelmektedir. Makamın başında olan bürokrat sahibi Divanlı Risalet, sultan adına tüm dış temasları yürüten kişiydi. Osin önemi, yoğun çalışma saatlerinden de anlaşılmaktaydı. Aynı zamanda devletin tüm şifreli yazışmaları bu os tarafından yerine getirilirdi. Divanlı Şugul-i İşraf-i Memleket Selçuklular ne kadar casusluk faaliyetlerinden geri durmuşlarsa Gazneliler de o kadar bu alana önem vakfetmişler. Hatta kendi başına bir os dahi teşkilatlandırmışlardı. Yüksek yerden bakıp anlamak manasına gelen Arapça kelimeden isimlendirilen divanı ne başında sahibi divanı işraf bulunurdu. Sahibin idaresinde sayıları binleri bulan müşrişer görev almaktaydı. Müşrişer kanalıyla sadece çevre ülkeler değil, taşra merkez yöneticileri hatta saray mensupları ve şehzadeler dahi kontrol altında bulundurulurdu. Önemli bir harcama kalemine de yol açan bilgi alma ağına gerektiğinde çevre hanedanların üyeleri hatta veliahtları dahi dahil edilmeye çalışılırdı. Divanlı Berit şüphe yok ki böylesi etkili bir bilgi dolaşım ağı ancak etkili bir posta sistemi ile işletilebilirdi. Sahibi Berit unvanlı yöneticinin başında bulunduğu OS, her vilayet merkezinde kurduğu merkezlerle incelikle işlenmiş bir örgütlenmeye gitmişti. İmparatorluğun en ücra köşesindeki haberlerin dahi kısa sürede sultana iletilmesi esas amaçtı. Şifreli şekilde merkeze gönderilen raporlar, sahibi Berit tarafından 34 Türk idare tarihi sahibi Risalet'e oradan da kayda değer bulunanlar sultana aktarılırdı. OS'in işlevine o kadar önem atfedilmiştir ki sahibi Berit makamında bulunan yöneticilerin bir kısmı daha sonra vezaret makamına getirilmişti. Divanlı vekalet Gazne Sarayı'nın ve sultanının özel hayatından sorumlu olan OS'ti. Sahibi vekalet, sadece sultanın hazinesi ve mülkünün işletilmesi ile ilgilenmez. Saray teşrifatından mutfak personeline, güvenlik elemanlarından saray hayvanlarına kadar tüm birimlerin organizasyonundan da sorumlu tutulmuştu. Gaznelilerde adalet yönetimi adalet kavramının coğrafya ile beraber geçirdiği dönüşüm ve atfedilen öneme yukarıda değinilmişti. O nedenledir ki Müslüman Hakan'ın adaleti sahiplenmesi bu çerçevede gerçekleşmiş, Hakk'ın hakkaniyetin sembolü olarak görülmüştür. Hakan haftanın iki günü sarayında topladığı mahkeme, meclis-i mezalim, vilayet merkezlerine atadığı kadile, kudat ve kazalara gönderdiği kadılarla tüm tebaasının sorun ve şikayetlerini çözme arayışında olmuştur. Kadılar sorunları İslamiyet'in sünni yorumlarına dayanarak karara bağlarlardı. Fıkıh alanında yetkin kişiler, kadılıklarda değerlendirilirken, getirdikleri yorumlar sonucunda şöhret kazanan müftü ve fakihlerin de bahsedilen makamlara getirildikleri görülmüştü. Gazne taşrasının idaresi Gazne vilayet idaresi aynı merkez teşkilatı gibi yapılandırılmıştı. Her vilayetin başında idari mali işleri yapmakla yükümlü ve doğrudan vezirle iletişim içinde olan sahibi divan bulunmaktaydı. Sahibi divanın emrinde amil adı verilen küçük bir memurlar grubu bulunmaktaydı. Vilayette askeri işler garnizon komutanına havale edilmişken adalet işlerine kadille kudatlar bakardı. Genel olarak birbirinden bağımsız görev tanımlamaları getirilmişken bazı durumlarda söz konusu yöneticiler bir araya gelerek ortak kararlar alırlardı. Gazne şehirlerinin idaresine dair elimizde çok az bilgi vardır. Her şehir genellikle surlarla çevrili kale kent görünümündeydi ve her kalenin korunmasından sorumlu askeri bir muhafızı kutsal vardı. Kentin idaresi ise Muhtesib Şahne adı verilen sivil bir görevliye devredilmişti. Muhtesibin görev alanı bu anlamda pazar yerinin, ağırlık aletlerinin, şiatların teftişinden kamu güvenliğinin sağlanmasına kadar uzanıyordu. İslam dünyasının en göze batan kurumu olan Bakışar'ın idaresi Gazne şehirlerinde Müşraf-ı Efkaf adı verilen OS'e bırakılmıştı. Tüm hayır işlerinin düzen ve denetiminden sorumlu olan OS, toplanan meblağlarla dini ve eğitim kurumlarının oluşturulmasına öncelik ederdi. Türk İdare Tarihi 8 No'lu bloğun sonu.